Ayrım 40. Sayfa 388. 1937. Sürprizlerin sonu. Hitler 30 Ocak 1937'de Reichstag'daki robotlar karşısında yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Artık sürprizler çağı kapanmıştır. Ve gerçekten de 1937'de hiç hafta sonu sürprizi olmadı. Alman Dışişleri Bakanlığı memurları, İngiliz memurlarının hafta sonlarında şehirden uzaklaştıkları Hitler'e söylendiği için Hitler'in sürprizlerini cumartesi günleri yaptığını alay edercesine söylerdi. O yıl Almanya için bir pekleştirme ve gerçekleştirecek amaçlar için yeniden hazırlanma yılıydı. Führer, Kasım ayında çevresindeki bir kısım yüksek rütbeli subaylara bu amaçları açıkladı. 1937 yılı silahların durmadan yapıldığı, askerlerin eğitildiği, yeni hava kuvvetlerinin İspanya'da denendiği, suni petrol ve kauçuğun yapıldığı, Roma-Berlin mihverinin kuvvetlendiği ve Paris, Londra ve Viyana'da yeni açık kapılar arandığı bir yıl oldu. Göring, 14 Mart 1946'da Nürnberg'de verdiği ifadede İspanyol İç Savaşı'nın genç Luftwaffe'nin denemesi bakımından birçok fırsatlar sağladığını övünerek anlatmıştır. Führer'in izniyle nakliye uçaklarının büyük bir kısmını birçok tecrübi avcı ve bombardıman birlikleri ve uçak savar topları gönderdim. Böylelikle savaş şartları altında malzemenin görevlerini yapıp yapamayacağını öğrendim. Personelin belirli bir tecrübe kazanmaları için devamlı olarak eskilerinin geri çekilerek yerlerine yenilerinin gönderilmesini sağladım. 1937 yılının ilk aylarında Hitler Mussolini'yi yola getirmek üzere Roma'ya önemli kişiler gönderdi. Almanlar İtalyanların İngiltere ile flört etmesinden dolayı oldukça tedirgindiler. 2 Ocak'ta Siano, İngiliz hükümetiyle bir centilmen antlaşması imzalamış, iki ülke birbirinin Akdeniz'deki hayati çıkarlarını tanımışlardı. Avusturya sorununun Roma için pürüzlü bir konu olduğunu da biliyorlardı. Göring, 15 Ocak'ta Mussolini'yi gördü ve kendisine Avusturya ile bir Anschluss kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu sırada Alman tercüman Paul Schmidt'in anlattığına göre sinirlenen İtalyan diktatörü şiddetle başını salladı. Elçi von Hasseli de Avusturya konusunda Göring tarafından ileri sürülen teklifin soğuk karşılandığını Berlin'e bildirdi. Haziran ayında Neurath, Almanya'nın Avusturya ile yapmış olduğu 11 Temmuz tarihli pakta bağlı bulunduğunu hemen Duce'ye bildirerek onu yatıştırdı. Ancak Habsburgların geri getirilmesine teşebbüs edildiği takdirde Almanlar sert tedbirlere başvuracaklardı. Avusturya konusunda yatıştırılan ve bütün ihtiraslarına Habeşistan, İspanya ve Akdeniz üzerindeki ihtiraslarına set çekmelerinden ötürü Fransa ile İngiltere'ye hala kızgın olan Mussolini, Hitler'in Almanya'yı ziyaret etmesi için yaptığı teklifi kabul etti. Ve bu ziyaret için özellikle yaptırmış olduğu yeni üniformasını giyerek 25 Eylül 1937'de Alpleri geçti. Nazi Almanya'sına girdi. Hitler ile arkadaşları tarafından bir fatih gibi karşılanan ve şişirilen Mussolini, o sırada bu ziyaretinin kendisine nelere mal olacağının farkında değildi. Bu ilk ziyaretten sonra durumu gittikçe zayıflayacak ve sonu felaketle bitecekti. Hitler'in amacı yeniden diplomatik görüşmelere girişmek değil, Almanya'nın gücünü konuğuna göstermek, böylece Mussolini'nin ileride kazanacak tarafa oynamasını sağlamaktı. Duce, Almanya'da oradan oraya götürüldü. Kendisine SS'lerin ve askerlerin resmi geçitleri seyrettirildi. Mecklenburg'da ordu manevraları gösterildi. Ruhr'da gece gündüz çalışan silah fabrikaları gezdirildi. Bu ziyaret 23 Eylül'de Berlin'de yapılan büyük gösteriyle en yüksek noktasına vardı. Gösteriler Mussolini'yi çok etkiledi. İki faşist diktatörü dinlemek üzere Mayfeld'de 1 milyonluk muazzam bir kalabalık toplanmıştı. Almanca konuşan Mussolini, kulakları patlatan alkışlarla Hitler'in övgüleri arasında kürsüden indi. Hitler, Duce'nin tarihin yaratmadığı ama tarihi bizzat yaratan birkaç nadir insandan biri olduğunu söyledi. Mussolini, daha söylevini bitirmeden nasıl şiddetli bir fırtınanın patladığını, kalabalığın çil yavrusu gibi dağılması yüzünden SS emniyet düzeninin nasıl bozulduğunu, sırılsıklam olan mağrur Duce'nin büyük bir teessürle adamların arasına kendisini nasıl zar zor atabildiğini hala hatırlıyorum. Ama bu olay Mussolini'nin yeni ve güçlü Almanya'nın ortağı olmak için beslediği hevesi kırmadı. Ertesi gün ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin yaptıkları bir resmi geçitten sonra geleceğinin Hitler'in yanında olduğu inancıyla Roma'ya döndü. Bundan ötürü Ribbentrop, Antikomintern Paktı'nı Mussolini'ye imzalatmak için bir ay sonra Roma'ya gittiği zaman 6 Kasım'da yapılan bir tören sırasında Duce'nin Ribbentrop'a İtalya'nın Avusturya bağımsızlığına karşı duyduğu ilginin gün geçtikçe azaldığını söylemesine şaşmamak gerekiyordu. Mussolini, bırakalım Avusturya'daki olaylar kendi doğal akışını izlesin demişti. Hitler'in de beklediği buydu. Nazi Almanyası'nın artan gücüne hayran olan başka bir devlet başkanı daha vardı. Hitler, Locarno Anlaşması'nı çiğneyerek Ren'i işgal ettiği ve Alman askerlerini Belçika sınırına yerleştirdiği sırada Kral Leopold ülkesini paktından ve İngiltere ile Fransa ittifakından ayırmış, bundan böyle Belçika'nın kesin bir tarafsızlık izleyeceğini ilan etmişti. Bu, Batı'nın ortak savunmasına indirilmiş ağır bir darbeydi. Ama İngiltere ile Fransa 1937 Nisan'ında bu darbeye boyun eğdiler. Bu davranışın bedelini az sonra onlar kadar Belçika'da çok pahalıya ödedi. Alman Dışişleri Bakanlığı Mayıs'ın sonuna doğru İngiltere'de Stanley Baldwin'in başbakanlıktan çekilmesini yerine Neville Chamberlain'in geçmesini ilgiyle izledi. Almanlar yeni İngiliz başbakanının dış işlerinde selefinden daha aktif bir rol oynayacağını ve mümkün olduğu takdirde Nazi Almanyası'yla bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu öğrenince çok sevindiler. Hitler'in nasıl bir anlaşmaya yanaşabileceği, o sırada Alman Dışişleri Bakanlığı siyasi şube başkanı olan Baron von Weizsäcker'in yazdığı 10 Kasım tarihli gizli muhtırada ana çizgileriyle şöyle belirtilmişti. İngiltere'den sömürge ve doğuda hareket serbestliği istiyoruz. İngiltere'nin huzura çok ihtiyacı var. İngiltere'nin bu huzur karşılığında ne ödemek istediğini anlamak karlı bir iş olacak. Chamberlain'ın teşvikiyle Kasım ayında Hitler'i görmek üzere Berchtesgaden'a gittiği sırada İngiltere'nin neler ödemesi gerektiğini anlaması için Lord Halifax'a iyi bir fırsat çıkmış oldu. 19 Kasım'da uzun bir görüşme yapıldı. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın bu görüşme üzerine hazırladığı uzun muhtıradan anlaşıldığına göre 3 husus belirtilmişti. Chamberlain, Almanya ile anlaşmayı çok istiyor ve iki ülke arasında kabineler seviyesinde görüşmelerin yapılmasını teklif ediyordu. İngiltere genel bir Avrupa anlaşması istiyordu. Bunun karşılığında sömürge ve Doğu Avrupa konularında bir takım tavizler vermeye hazırdı. Hitler hemen o sıralarda bir İngiliz-Alman anlaşmasına karşı büyük bir ilgi göstermiyordu. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasına rağmen İngilizlerin memnun görünmelerine Almanlar şaşıp kaldılar. Eğer İngiliz hükümeti Lord Halifax'ın görüşmelerinden tam 14 gün önce Hitler'in askeri şefleri ve dışişleri bakanıyla Berlin'de çok gizli bir toplantı yaptığını bilseydi, Almanlardan daha çok şaşıp kalırlardı. Chamberlain güncesinde şunu yazıyor. Halifax'ın Almanya ziyareti bana kalırsa büyük bir başarıdır. Çünkü amacına ulaşmış, Almanya ile bir Avrupa anlaşmasına bağlı pratik sorunların konuşulmasına elverişli havayı yaratmıştır. Kate Felling, The Life of Neville Chamberlain, Page 332. Halifax da Hitler'in etkisi altında kalmış gibiydi. Dışişleri Bakanlığı'na verdiği yazılı raporda şöyle diyordu. Alman başbakanı ile diğerleri bir şiddet serüvenine ya da hiç olmazsa savaşa atılacak gibi görünmüyorlar. Charles S. Tansil, Halifax'ın Chamberlain'a şöyle bir rapor verdiğini söyler. Hitler şimdilik bir serüvene atılmak niyetinde değil. Çünkü böyle bir serüven karlı olmayabilir. Sonra da Almanya'nın iş durumunu düzeltmekle meşgul. Göring de Almanya'nın mecbur edilmedikçe Avrupa'da bir damla Alman kanı akıtmayacağını temin ediyor. Almanlar Halifax'ta amaçlarına barışçı yollardan varmak istedikleri izlenimi yaratmışlardı. Tansil, Backdoor to War, sayfa 365-366. 5 Kasım 1937'de verilen tarihsel karar. Gelecek olaylar ve bunları karşılamak üzere yapılacak hazırlık, Feldmarschall von Blomberg tarafından 24 Temmuz 1937 tarihli ve çok gizli bir emirname ile 3 silahlı kuvvet komutanına bildirilmişti. Bu emirname yalnızca 4 kopya olarak yazdırılmıştı. Savaş Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, 3 kuvvet komutanına genel politik durumun Almanya'nın herhangi bir yandan saldırı beklememesi gerektiği görüşünü haklı çıkarmakta olduğunu bildiriyordu. Ne batılı devletler ne de Rusya diyordu, savaş istemiyorlar. Buna hazır da değiller. Emirname sonra şöyle devam ediyordu. Bununla birlikte bir takım şaşırtıcı olayların ortaya çıkması ihtimalini de ortadan kaldırmayan ve siyaset bakımından değişmeler gösteren dünya durumu, Alman silahlı kuvvetlerinin her zaman için savaşa hazırlıklı olmaları. Siyasi bakımdan uygun fırsatlar çıktığı zaman bu fırsatlardan askeri bakımdan yararlanılmasını gerektirmektedir. 1937-38 seferberlik döneminde muhtemel bir savaşa karşı silahlı kuvvetlerin yapacakları hazırlıklarda bu nokta göz önünde tutulmalıdır. Madem ki Almanya'nın herhangi bir yandan gelecek saldırıdan korkusu yoktu, neden muhtemel bir savaştan söz ediliyordu? Blomberg durumu daha somut olarak şöyle koymuştu. İki şekilde savaş ihtimali vardı. Kriegsfalle ve bunlar için planlar hazırlanmaktaydı. 1. Ağırlık noktası batıda olmak üzere iki cephede savaşmak. Stratejik yığınak. Road. 2. Ağırlık noktası Güneydoğu'da olmak üzere iki cephede savaş. Stratejik yığınak. Grün. Birinci faraziyede Fransa'nın Almanya'da bir sürpriz saldırısında bulunacağı düşünülüyordu. Bu takdirde Almanlar kuvvetlerinin çoğunu batıda kullanacaklardı. Bu harekatın şifre adı kırmızıydı, yani Rot. Bu Alman askeri planlarının ileride rastlayacağımız birçok şifrelerinin birincisidir. Almanlar bunlar için Fall, yani durum kelimesini kullanırlardı. Fall Rot, Fall Grün, kırmızı durum, yeşil durum gibi. Birincisi batıya, ikincisi Çekoslovakya'ya karşı girişilecek harekatı gösterirdi. Alman generallerinin Nürnberg'de verdikleri ifadelere göre bunlar başlangıçta farazi durumları gösteren planlar için bütün askeri komutanlıklar tarafından kullanılan ortak işaretlerden ibaretti. Ama ileride göreceğimiz bunlar az sonra silahlı bir saldırı planını gösteren şifreler oldu. Bu bakımdan fal, yani durum kelimesinin yerine harekat kelimesinin kullanılması daha doğru olurdu. Yazar bir değişiklik yapmış olmamak için durum kelimesini kullanmakta devam etmiştir. İkinci ihtimal ise doğudaki savaş üstün bir düşman koalisyonunun muhtemel bir saldırısını bertaraf etmek amacıyla Çekoslovakya'ya karşı girişilecek umulmadık bir Alman harekatıyla başlayabilir. Böyle bir hareketi siyasi bakımdan ve devletler kanunu açısından haklı gösterecek durumlar önceden yaratılmalıdır. Önce kelimesinin altını Blomberg kendisi çizmiştir. Emirname'de Çekoslovakya'nın daha başlangıçta bertaraf edilmesi ve işgal olunması önemli belirtiliyordu. Özel hazırlıkları gerektiren 3 durum daha vardı. 1. Avusturya'ya silahlı bir müdahalede bulunulması. Özel durum Otto. 2. Kızıl. İspanya ile savaşa benzer bir durumun ortaya çıkması. Özel durum Richard. 3. İngiltere, Polonya ve Litvanya'nın bize karşı bir savaşa katılması. Kırmızı yeşilin genişlemiş şekli. Otto durumu bu kitabın sayfalarında sık sık rastlanacak bir şifredir. Otto, Habsburg hanedanından Otto'nun adıydı. Otto, Avusturya tahtında hak iddia ediyor ve o sırada Belçika'da yaşıyordu. Blomberg'in Haziran emirnamesinde Otto durumu şöyle özetleniyordu. Bu harekatın monarşiyi geri getirmesi halinde Avusturya'ya yapılacak silahlı müdahalenin amacı Avusturya'yı silah zoruyla eski rejime dönmekten vazgeçmeye zorlamaktır. Avusturya halkı arasındaki iç çatışmalardan yararlanılarak bu amaçla Viyana genel doğrultusunda bir yürüyüşe geçilecek ve her türlü mukavemet kırılacaktır. Bu işin sonunda hemen hemen umutsuzluğa kaçan bir uyarma vardı. İngiltere bakımından herhangi bir hayale kapılınmamalıydı. İngiltere elindeki bütün ekonomik ve askeri kaynakları bize karşı kullanacaktır deniyordu. Ve ayrıca şunlar ekleniyordu. Eğer İngiltere Polonya ve Litvanya ile birleşecek olursa askeri durumumuz dayanılmaz, hatta umutsuz bir derecede kötüleşecektir. Bundan ötürü siyasi liderler ve ülkeleri ve her şeyden önce İngiltere'yi tarafsız kılmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Genelgeyi Blomberg imzalamıştı ama bu genelgenin başbakanlıktaki efendisinden çıktığı belliydi. 3. Alman İmparatorluğu'nun Berlin'de Wilhelmstraße'de bulunan bir sinir merkezine 5 Kasım 1937 günü öğleden sonra Führer'den yeni emirler almak üzere 6 kişi geldi. Savaş Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Feldmarschall von Blomberg, Ordu Başkomutanı Orgeneral Baron von Friedrich, Donanma Başkomutanı Amiral Doktor Reeder, Hava Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Göring, Dışişleri Bakanı Baron von Neurath, Führer'in askeri yaveri Albay Hosbach'ın adı bu kitapta geçmemiştir ve geçmeyecektir. Ama o Kasım günü ortalık kararırken bu genç albay pek önemli bir rol oynadı. Hitler'in bütün söylediklerini not etti ve 5 gün sonra bu notları çok gizli bir muhtıra haline getirdi. Böylelikle Nazi Almanyası'nın hayatında dönüm noktası olan bir olayı tarihe mal etmiş oldu. Yazdığı muhtıra Nürnberg'de Almanlardan alınan belgeler arasında çıktı. Toplantı akşamüstü saat 4.15'te başladı ve 8.30'a kadar sürdü. En çok konuşan Hitler'di. Anlatacağı şeylerin 4,5 yıllık tecrübe ve derin bir düşünce sonucu olduğunu söylemekle söze başladı. Az sonra belirteceği noktaları çok önemli saydığını, o kadar ki öldüğü takdirde bunlara son isteği ya da vasiyeti gözüyle bakılabileceğini söyledi. Alman politikasının amacı dedi, bir ırk toplumu elde etmek, bunu sürdürmek ve büyütmekti. Bu bakımdan bir hayat alanı Lebensraum sorunuydu. Almanların başka uluslardan daha büyük bir yaşama alanı istemeye hakları vardı. Bundan ötürü Almanya'nın geleceği tamamıyla bu hayat alanı ihtiyacının çözülmesine bağlıdır. Okuyucu bundan böyle dolaylı konuşmaların tırnak içine alındığını ya da alıntı şeklinde tırnaklar içinde sunulduğunu görecektir. Hitler ve başkalarına ait hemen hemen bütün özel konuşmaların kayıtları dolaylı konuşma gibi üçüncü kişi ağzıyla yazılmıştır. Ancak arada sırada birdenbire hiçbir noktalama yapmadan birinci kişi konuşmasına geçilmektedir. Bu sorun Amerikan İngilizcesi için bir zorluktu. Orijinal belgeyi bozmamaya, aslını muhafaza etmeye karar verdim. Yoksa hiç niyetim olmadığı halde cümleleri istediğim gibi yorumladığım sanılabilirdi. Alman kayıtlarında fiil kiplerinin kaydedenler tarafından şimdiki zamandan geçmişe döndürülmesi ve birinci kişi zamirinin üçüncü kişiye çevrilmesi oldukça zorluk çıkarmaktadır. Ama bu nokta göz önünde tutulacak olursa herhangi bir karışıklık olmayacağını sanıyorum. Türkçe çeviride de yazarın bu yöntemine olabildiği kadar uyuldu. Cümlelerin fazla bozulduğu yerlerde ister istemez İngilizce aslından biraz ayrı bir ifade kullanıldı. Bu alan neredeydi? Uzaklarda, Afrika'da ya da Asya'daki sömürgelerde değildi. Avrupa'da, Almanya'nın hemen yanındaydı. Almanya'nın sorunu en az zararla en çok kazancı nereden elde edebileceği sorunuydu. Bütün çağların tarihi Roma İmparatorluğu ile İngiliz İmparatorluğu'nun tarihi genişlemenin ancak mukavemeti kırmak ve tehlikeleri göze almakla sağlanabileceğini göstermiştir. Bir takım aksiliklerden de kaçınılmaz. Hiçbir zaman efendisiz olanlar olmamıştır ve bugün de yoktur. Saldıranlar her zaman sahip olanların karşısında dikilmişlerdir. Hitler'in söylediğine göre Almanya'nın yolunu tıkayan iki lanet ülke vardı. İngiltere ile Fransa. Her iki ülkede Almanya'nın durumunu kuvvetlendirmesine karşıydılar. Führer İngiliz İmparatorluğunu yıkılmaz saymıyordu. İngiltere'nin birçok zaafları vardı ve o bunlar üzerinde işlemeye başlamıştı. İrlanda ve Hindistan sorunları, Uzak Doğu'da Japon, Akdeniz'de İtalyan rekabeti, Fransa'nın durumunu İngilizlerinkinden daha elverişli görüyordu. Ama Fransa iç siyasi zorluklarla karşılaşacaktı. Bununla birlikte İngiltere, Fransa ve Rusya siyasi hesaplaşmalarımızda kuvvet etkenleri olarak ele alınmalıdırlar. Bu bakımdan Almanya'nın sorunu ancak zor ile çözülebilir ve bu da hiçbir zaman tehlikesiz olamaz. Eğer tehlikeleriyle birlikte zora başvurulmasının aşağıdaki açıklamanın temeli olduğu kabul edilecek olursa, o zaman iş ne zaman ve nerede sorulana cevap vermeye kalır. Ele alınması gereken 3 durum vardı. Durum 1. 1943-45 dönemi. Bu tarihten sonra bizim açımızdan ancak kötüye doğru bir değişim beklenebilir. Ordunun, donanmanın ve hava kuvvetlerinin teçhizatı hemen hemen tamamlanmıştır. Cihazlar ve silahlar yenidir. Daha gecikildiği takdirde bunların demode olmaları ihtimali vardır. Hele özel silahların gizliliği ebediyen muhafaza edilemez. Bizim göreli gücümüz silahlanma bakımından dünya orantısında azalmaya başlayacaktır. Bundan başka dünya bizim saldırıya geçeceğimizi umuyor ve her yıl karşı tedbirlerini artırıyor. Biz ancak bütün dünya savunmasını artırırken saldırıya geçmeye mecburduk. 1943-45 yıllarında durumun nasıl olacağını şimdiden kimse bilemez. Yalnız kesin olan bir şey var ki biz daha fazla bekleyemeyiz. Eğer Führer o zaman hala hayattaysa onun değişmez kararı Almanya'nın alan sorununu en geç 1943-45 yıllarında çözmektir. Durum 2 ve 3 ortaya çıkarsa 1943-45'ten önce harekete geçmek zorunlu olur. Durum 2. Eğer Fransa'daki iç çatışma Fransız ordusunu kapsayacak ve orduyu Almanya'ya karşı bir savaşta kullanılmaz hale getirecek bir iç buhrana kadar giderse, o zaman Çeklere karşı harekete geçmenin zamanı gelmiş demektir. Durum 3. Eğer Fransa başka bir devletle savaşa girer de Almanya'ya karşı harekete geçemezse, ilk amacımız Batı'ya karşı herhangi bir savaş halinde yanımızı tehlikeden kurtarmak üzere Çekoslovakya ile Avusturya'yı aynı zamanda ortadan kaldırmak olmalıdır. Eğer Çekler ortadan silinir ve ortak bir Alman-Macar sınırı kurulursa, o zaman herhangi bir Fransız-Alman çatışmasında Polonya'nın tarafsızlığı muhakkak sağlanabilir. Ama Fransa ile İngiltere ve Rusya o zaman ne yaparlardı? Hitler bu soruya oldukça ayrıntılı bir cevap verdi. Hemen hemen kesin olarak İngiltere'nin, belki de Fransa'nın bile Çekoslovakya'yı zımnen gözden çıkardıklarına inanıyordu. İngiliz İmparatorluğu'nun bir sürü sorunları ve Avrupa'da uzun bir savaşa daha karışmak ihtimali İngiltere'nin Almanya'ya karşı açılacak bir savaşa katılmasını önleyecek düşüncelerdir. İngiltere'nin tutumu elbette ki Fransa üzerinde etkisiz kalmayacaktır. İngiltere'nin desteği olmaksızın Fransa'nın bir saldırıya geçmesi ihtimali çok zayıftır. Böyle bir saldırı bizim Batı tahkimatımız önünde durdurulabilir. Fransa'nın yine İngiltere'nin yardımı olmadan Belçika ve Hollanda üzerinden yürümesi de beklenemez. Çekler ve Avusturyalılarla karşı girişeceğimiz saldırı sırasında Batı sınırımızda kuvvetli bir savunma çabası sürdürmemiz elbette zorunlu olacaktır. Hitler bundan sonra Çekoslovakya ile Avusturya'nın ilhakından doğacak yararlardan bir kısmının ana çizgilerini verir. Almanya için stratejik bakımdan daha iyi sınırlar olacaktır. Askeri kuvvetler başka amaçlar için serbest kalacaklardır. 12 milyon kadar Alman daha katılmış olacaktır. Almanya'da daha 5-6 milyon Alman için yiyecek ve orduya 12 tümenlik insan sağlanmış olacaktır. İtalya ile Rusya'nın bu durumda ne yapacaklarını unutmuştu. Şimdi de onları anlatıyordu. Japonların durumu yüzünden Sovyetler Birliği'nin müdahale edeceğini sanmıyordu. İtalya, Çeklerin bertaraf edilmesine itiraz etmeyecekti ama Avusturya alındığı takdirde ne yapacağı henüz bilinmiyordu. Bu her şeyden önce Duce'nin o zaman hala sağ olup olmadığına bağlıydı. Hitler'in durum 2'deki hesabı Fransa'nın İtalya ile savaşa tutuşmasına dayanıyordu. Böyle bir çatışma olacağına inanmıştı. Bu yüzden İspanya İç Savaşı'nı uzatmaya çalıştığını açıkladı. Bu savaş İtalya'ya Fransa ile İngiltere ile uğraşmaya zorluyordu. Aralarında bir savaş çıkması ihtimalinin gittikçe yaklaştığını görüyordu. Bu bakımdan savaş ne zaman çıkarsa çıksın, 1938'de bile olsa bundan yararlanmaya karar verdiğini söyledi. 1938 yılının girmesine de yalnızca 2 ay vardı. İtalya'nın Almanya'nın yapacağı az bir hammadde yardımıyla İngiltere ve Fransa'ya karşı koyacağından emindi. Eğer Almanya bu savaştan Çek ve Avusturya sorunlarını çözmek için yararlanırsa, İtalya ile savaş halinde bulunan İngiltere'nin Almanya'ya karşı bir harekete geçmemeye karar vereceği düşünülebilir. İngiltere'nin yardımı olmadan Fransa'nın Almanya'ya karşı savaşa benzer bir harekete geçmesi beklenemez. Çekler ve Avustralyalılar üzerine girişeceğimiz saldırının zamanı İngiliz, Fransız, İtalyan savaşının gidişine bağlı olmalıdır. Bu elverişli durum bir daha ortaya çıkmaz. Çeklerin üzerine yıldırım süratiyle inmeliyiz. Böylece 5 Kasım 1937 akşamı Berlin'e karanlık basarken toplantı 8.30'da dağıldı. Zarlar atılmış bulunuyordu. Hitler savaşa girmek konusundaki değişmez kararını bildirmişti. Bu kararı öğrenen birkaç adamın artık bu konuda hiçbir şüpheleri bulunmaması gerekirdi. Diktatör bütün bunları kavgamda 10 yıl önce söylemiş, Almanya'nın doğuda bir Lebensraum'u olması ve bunu zorla elde etmek için hazırlanması gerektiğini açıklamıştı. Ama o zaman Hitler daha tanınmayan bir adamdı ve yazdığı kitaba birçokları gibi askerler de Feldmarschall von Blomberg'in sonradan söylediğine göre zorla sattırılan bir propaganda eseri gözüyle bakıyorlardı. Ama şimdi Wehrmacht şefleri ve Dışişleri Bakanı iki komşu ülkeye yapılacak saldırının tam tarihlerini öğrenmişlerdi. Bu hareketin bir Avrupa Savaşı doğuracağından emindiler. Ertesi yıl 1938 yılı için ve en son 1943-45 yılları için hazır olmaları gerekiyordu. Blomberg, Fritsch ve Neurath bu konuda üzerinde konuşup Führer'e bazı sorular sormaya cesaret ettiler. Üçü de 3 ay içinde bulundukları yerlerden atıldılar. Onların muhalefetinden kurtulan Hitler, Nazi Almanyası'nda Hitler'in karşılaştığı son muhalefet oldu bu. Kaderinin gösterdiği yola girdi ve bir Fatih olmaya başladı. Başlangıçta işler kendi umduğundan da başkalarının umduğundan da daha kolay gitti.